Ayrım 41.
Sayfa 391. Demişti anneannesi. Bu Nüveyre var ya, Allah Allah. Peki ne olacak? Nedir bu yani şimdi? Sardunyaları ayıklamalıyım. Sakızla katmerli sarıyor. Annen Nüveyre var ya, ah bilmem ki. Annesi noktası virgülü özenle yerleştirilmiş satır aralarının eğri olmamasına dikkat ettiği mektubuna sevgili Emine diye girişiyordu. Bu başlık ya Emine çocuğum ya Emine kızımla duruma göre yer değiştirirdi. Gideli hepimiz seni bilmediğin kadar özledik, aradık. Babanla Kubilay ağızlarından adını düşürmüyorlar. Seçil de onsuz ne yapıyorsunuz diye yazmış geçenlerde. O satırları hızla geçti. Anımsadığı sarsıcı olması gereken bölümü bulmalıydı. İkinci sayfada birdenbire Nüveyre öğretmenin yargılayan, kendine güvenen sesi duyulmaya başlıyordu. Emine kızım, vereceğim haberden sakın üzülme. Çünkü biz yanılmamızın acısını yeterince duyduk. Biliyorsun biz Kiraz'ı kızımız, sizin kardeşiniz gibi bağrımıza basmıştık. Gel gör ki o aynı hislerle dolu değilmiş bizlere karşı. Sen İstanbul'a gittikten sonra daha asi ve söz dinlemez olmuştu. Üstelik ne versek azımsıyor gibiydi. Geçen aydan itibaren babacığınla Kiraz'a birkaç kuruş ayırmamızın uygun olacağını da düşünmüştük. Bu babacığın sözcüğündeki sahip olma havasını dudaklarını büzerek bir an düşündü Emine. 3 gün önce akşam eve dönüp bir bakalım ki ortada kimseler yok. Girdik yattığı odaya. Kızamık olayında Kiraz'ı sıkıştırdıkları o tıkış tıkış yer Emine gittikten sonra da Kiraz'ın çıkamadığı delik olmuştu. Emine'nin odası verilmeliydi oysa ona, verilebilirdi de. Gittikçe boşalan evde Kiraz evin genç kızı gibi özendirilmeliydi. Bu ayrımı kaldırmak bu kadar güç müydü? Kiraz'da bağışlanmayan neydi? Liseye başlarken bunları düşünememişti. Emine İstanbul'a gitmenin düşçülüğüne bin bir olasılık kattığı heyecanla doluydu. Orta sondayken Kiraz'dan kopmuş gibiydi. Günlük yaşayışın öğüttüğü ilişkiler düzenindeydiler artık. Kiraz kendisine ayrılmış, sınırları bakışlarla, parmak değinimleriyle, bastırılmış, öfkelerle çizilmiş o bölümde yaşıyordu. Elleri kabalaşıyor, saçlarını taramıyor, ıslatıp bastırarak kurur kurumaz püsür püsür olan saç örgüleriyle geziyordu. Evdekilerin yüzüne bakarak konuştuğu da azdı. Söylenenleri anladığını belirten hiçbir dış belirti taşımıyordu yüzünde. Bu da evdekilerin Kiraz'ı ezme, horlama duygusunu haklılaştırıyordu sanki. Gerçi her buyrulanı yerine getiriyordu ya, bu o direngeç kapalılığını evdekilere unutturmaya yetmiyordu. Bir ara bir mevlide gitmesi gerekmişti annesinin. Emine'yi nedense götürmemişti. Kiraz'ı tek iyi pazenini giydirip eline bir de ak örtü tutuşturarak yanına katıp gitmişti. Bu Emine'nin çok ilgisini çekmişti o sıra. Kiraz'la hiçbir yana gitmeyi düşünmeyen annesi mevlide niye onu götürdü diye. Onlar giderlerken pencereden bakmış, annesinin birkaç adım ötesinde yürüyen incecik kızın boy attığını da o gün ayırt etmişti. Mevlid dönüşü Kiraz'ın yüzü tutkulu bir anlamla doluydu. Onu izleyen günler türküleri kesmiş gibiydi. İndirilmiş o yaban sesiyle çok alametler belirdi gelmeden diye hiç işitmediği parçalar söylediğini duymuştu. Mutfağın önünden bir geçişinde de Kiraz'ı bulunduğu yerden kopmuş dua ederken görmüştü. Emine'nin geçişini sezer sezmez Kiraz küçük esmer avuçlarını sımsıkı kapayarak kesivermişti yakarışını. Birden hızla genç kız görünümü elde etmeye başlayan Kiraz, Emine'ye bile o günlerde kısa kesik yanıtlar verir olmuştu. Beton mutfağa yönelip dua ile türkü arası söylemelerine kapanıyordu. Kiraz'daki Emine'ye yönelik engelleyemediği dargınlığı andırır gölgelenmelerin, sertleşmelerin çoğalmasından sonra Emine onun ardından gidip gönlünü almaktan vazgeçmişti. Kiraz ise giderek bu gereği duyuracak bir yumuşaklık, eziklik sezdirmiyordu kendisinde. Mektubu okumaya başladı. Eline verdiğimiz parayı çeyizini yaparız hevesiyle çok tutmadıktı. Yiyor, içiyor, barınıyordu. Harçlık nesineydi? Yine de verdik. Ne de olsa o da bizim kızımızdı. Öksüzdü de iyi bir çeyiz yapıp baş gözetme dileğindeydik. İşte asap bozukluğundan konuyu anlatma sırasını karma karışık ettim. Eve döndük ki kimseler yok. İnanmayacaksın ama kiraz kaçtı yavrum. Ne nankörlük düşün. Baban da çok sarsıldı. Gece yarısı çıkıp aramaya kalktı. Zor engelledim. Hayır, aramayacaktık. Baban sağ olsun beni kırmadı. Madem gitmiş, varsın gitsin. Değil mi çocuğum? Ne yediğimizi ne giydiğimizi ondan ayrı tutmadık. Sen de hatırlarsın. Bilen gören herkes de hatırlar. Ayrı seçki yapmadığımı. 2 gün önce büyük temizlik için nazik kadını çağırdım. İnan o kadın daha değer bilir. Üstelik başına vur lokmasını ağzından al. Neydi son yıllardaki surat asmaları kirazın? Nazik kadın iş yaparken ben de dolapları düzenleyeyim dedim. Bir de ne göreyim? Yazarken bile inanmakta güçlük çekiyorum. Mendil bohçamdaki dantelli ipek mendillerim yok. Seçil'in genç kızlığından kalma, Avrupa peruşundan gece dökarı yok. Babaannenden miras, canım kristal üstü sarı kakmalı düğmeler yok. Onları zamanında ancak paşa karıları alabilirmiş. Nadir şeylerdi. Hepsini cebellezi etmiş bizim Kiraz Hanım ve gitmiş. Dantel mendil ne de yaraşır ona. Şimdi bu işin peşine düştük nasıl olsa bulduracağız. İnsanın ağrına gidiyor. Kaç gündür uykudan, yemekten kesildim. Baban teselli etmese toparlanamayacaktım. Ninesi, o nurlu ihtiyar geliyor aklıma. İyi ki yaşayıp da torununun bu yüz karasını görmedi kadın. Ah, onu da ne kadar severdim. Bambaşka bir kadındı o. Uzun süre hırsız diyemedim Kiraz'a. Ama işte görüyorsun. İzini buldular. O arka mahallelere gittiğini gören olmuş. Utançtan ve hicaptan ötesini düşünmek istemiyorum. Annesi peş peşe acındırıyordu kendini. Babanı bu sabah polisten çağırdılar. Bizle yüzleştirecekler Kiraz'ı, öyle sanıyorum. Hırsızlığını cezalandırmalıyım. Ancak böyle yola gelir. Öğretmen arkadaşlar benim adam kullanmayı bilmediğimi söylüyorlar. Çok alttan almak doğru değilmiş. Haklılar, artık anladım. Anneannene söyle, Nemide teyzen bana babanın işi için Milli Eğitim Müdüründen... Emine mektubu ötekilerinin yanına bıraktı. Tutuklanmasından bu yana Kiraz'ı sıçramalı, dipdiri duygularla geçirir olmuştu içinden. Bu mektubu şimdiye değin alıp yeniden okumamış olmasına yandı. Tutuk evinden çıkarken annesiyle babası almaya gelmişti onu. Emine'ye buldukları avukatı elinden uçanla kaçan kurtulmayan biri diye anlatıyorlardı. Adam eniştesinin tanışlarındandı. Avukat duruşmalar boyunca tahliye isteğinde bulunmuştu. Emine ise sanki yaşamanın dışına itilmiş, hücresindeki en uçucu anlarını yeniden tartıyormuşça yabancıydı onlara. İçinde olduğu çevreye, yargılama ortamının düzenli eşyalarına, insanlarına, simgelerine sıkkınlıkla bakıyordu. Ağırdan alınan, önemsetilmeye uğraşılan konuşmalardaki suçlayıcı, aşağılayan sözcükleri ona yönelik değilmişçe dinliyordu. Arada kopup titreşen dayanıklılığı, bu hain ciddiyet, bu amansız olma ve görünme isteği karşısında pekişi veriyordu. Soğuk olan yargılama salonunun pencerelerinde kırılan solgun mevsim ışıklarını elleme duygusuyla doluyordu. Yan sıralarda birkaç gazetenin haber muhabiri tek düze giden duruşmanın gevşekliğinden anca savcı ayağa kalkınca sıyrılıyorlardı. Adamın akılcı hiçbir yere temelleyemediği köpürtülmüş kara çalmalarla, toplum adına ve yararına deyip giriştiği sözlerle ilgileniyorlardı. Yargılama salonundakilerin çoğunda bir davranış ayrımı olmuyordu. Yasa dışı canavarlıklara tanıklık etmeye artık şaşmıyormuşça dinlemelerini sürdürüyorlardı. Emine avukatının hiçbir isteğine sık sık abandığı hukuki kanıtlamalarına katılmıyordu. Tutuklulara ayrılmış bölümde anıların çökmüş, durgun koyu yeşilini dalgalandırıyor, eskiyle çok eskiyi, yeniyle çok yeniyi hiçbir görmezlikten gelmeye sığınmadan katman katman açıyordu. Bu değişken duygular, düşünceler Çavlan'ında acıya kanıp da yanlışa düşmemeye dikkat ediyordu. Evet dememeyle bilinen olguları, olayları binbir karşıtıyla vuruşturarak tek tek eliyordu. Artık Emine için sağlık, esenlik eylemlerinin hesaplaşmasından olabildiğince soğukkanlı sonuçların çıkarılmasıyla dengeye girerdi. İvecan yaşanmış genellemelerden yakasını kurtarmaya çalışıyordu. Çabuk erişilen ya da öyle sanılanların sağlamlığını sınıyordu. Yargılama süresince o, asıl kendine yönelttiği iç yargılamasının insancıl önemiyle doluydu. Arada Emine'ye yöneltilen soruları yalın kararlılığıyla bağışlanma isteği sayılabilecek hiçbir davranış aşırılığı taşımadan ödünsüz yanıtlıyordu. Avukat sonunda annesine kızlarının her yargılanmada bir uyur gezer tutumu içinde olduğunu, belki hep öyle kalsa işinin kolaylaşacağını, oysa kızlarının aradaki çıkışlarıyla duruşmayı hiç de kolaya sürmediğini söylemişti. Annesi neden kızım diye sorduğunda öyle işte demişti Emine. Ben sizden avukat istemedim ki, siz direttiniz. Avukatın savunması aslında sizleri savunması gibi bir şey. Sorarsanız buna ses çıkarmamakla az şey yapmıyorum doğrusu. Ben şimdi acıyla, paralanmayla yenilenmeyi yaşıyorum. Avukat beni böyle görüyorsa üstünde durmaya değmez. Sözlerin şimdi acıyla, paralanmayla yenilenmeyi yaşıyorum bölümünü söylememişti annesine. Salt düşünmüş, anında da çıkarmıştı konuşmasından. Çünkü Nüveyre öğretmenin kafası o denli zorlanamazdı. Kızının ağır bir hastalığa tutulduğu kanısıyla dövünmeye başlardı. Annesinin yaşama deneylerinden edindiği her duruma uygulayacağı kılıfları vardı. Şaşırtılırsa daha çekilmezleşirdi. Sonunda Emine'yi ve arkadaşlarını tutuklama nedenleri nasıl sağlam bir geçerlilik taşımıyorsa, Emine'yi bırakma nedeni de uydurma, yüzlerce hukuki yanlışlık çıkarabilir bir açıklamayla Kozlu ailesine iletilmişti. Emine'yi almaya babasıyla annesi birlikte gelmişlerdi. Selahattin Kozlu öğretmen yaklaşana değin, kızına uzun acılı bir bakışla bakmıştı. İçinde bulundukları yapıyı, görevlilerin dik kasıtlı davranışlarını, tutuklunun çıkış işleminin yapılışındaki sertliğe dönüşen o küçültücü havayı giderek küllenen gözleriyle izlemişti. Kızının duyduğunu sandığı utançtan onu esirgeyebilirmişçe yumuşacık hüzünlü bir yüz anlatımı içindeydi babası. Emine'nin gün boyu bulanık bir aydınlıkla dolu ezici görünüşlü o yapıda geçirdiği amansız zamanı anlamasına neden olurmuşça çevresine dikkatle bakmamaya çalışıyordu Selahattin Kozlu öğretmen. Emine ise annesinin ivecenliğiyle etkisini yitiren ilk dışarı çıkışının sıradanlaşmasından ötürü kendini kolayca toparlayabilmişti. Bir arabaya bindiklerinde babası apartmana varana değin, gözlerini Emine'nin üstünden almamış, yine de bakışlarının nedense kızının yüzüne rastlamasından sakınmıştı. Kızının ellerine, işkencelerden sonra kavrayış gücü eskisine oranla yarıya inmiş koluna bakıyordu. Zayıflığına, solgunluğuna, gözlerindeki donukluğa karşın Emine de gecenin gündüze oranla gizleyen koruyuculuğunda ilk bakışta yadırganacak belirli şeyler yoktu. Emine ise ne zaman görse tuhaf arıtılmış duygulanmalarla özdeğiverdiğini anladığı babasının bu izleyici tutumundan ürkmüştü. Beklediğinden daha duyarlılıklıydı babası. İlk gençliğinden uzanan bölük pörçük olmasına karşın yaşamının yıpratılmamış dönemlerine özgü anımsamalarla kızına yaklaşıyor olmalıydı. Nasıl davranıp ne söylemesi gerektiğini bilmez bir tutum acemiliği içine sokuyordu Emine'yi bunu bilmek. Sorulanlara yersiz yanıtlar veriyordu. Annesi her zamanki kolay başarı duygusuna kaptırmıştı gene kendini. Emine'nin umulandan önce çıkarılmış olmasını çok önemli tanışlara bağlıyordu. Değerli damadının bundaki gücünü kutluyor, dolaylı da olsa kendi etkisini yineliyordu. Babası ise arasız hı hı diyordu. Bir ara Emine Kubilay'ın adının geçmesinden soluklanarak neyin hangi konunun anıldığını duymamış olduğunu düşünmeden "Kubilay gideli ne kadar oldu anne?" demişti. 4-5 hafta kadar Emineciğim. Sana hemen mektup yazmayı istiyordu ya enişten uygun bulmadı. Oradaki durumda yeni aşamalar, yeni ilgiler falan kuruluyordu da. Haklıdır, iyi etmiş. Hiç iyi etmedi, demişti babası. Sen onun kardeşisin. Üstelik kız kardeşi. Küçük de olsa ailenin tek erkek çocuğudur o. Ben bizim damadın düşüncelerini oldum bittim pek beğenmem. Yok baba, uygun olanı söylemiş eniştemiz. O bilir bu tür davranışların yararını. Adamın bu yanı yatsınamaz. Sonra biz Kubilay'la pek birlikte büyüdük sayılmaz. Kardeşlik, akrabalık, hatta yakın kan ilişkileri yaşarken içten bir şeyler üleşilmezse çokça etkilemiyor insanları bence. Yo, öyle deme kızım, bu sorumluluktur. Sorumluluk mu? Değil mi? Annesi kocasına çıkışmayı yersiz bulmuşça duyduğu sözleri de beğenmezlenerek ne yana geldiklerini anlamak için cama dönmüştü. Emine sorumluluk sözcüğünden sonra konuşmayı kesmiş, babası da aralarında kurulan engeli bilmişçe bir daha söze girişmemişti. O onca zaman görüşmemiş oldukları halde tutuk evinden alırlarken babasıyla sarılmadıklarını düşünmüştü. Annesi onu sıkıca uzun süre kucakladığı halde babası çekinerek saçlarını okşamakla yırtıcı bir acının taştığı o bakışlarıyla yetinmişti. Gözlerdeki sivrilen, vuran o anlamda sayılmazsa Emine ile babası en doğal koşullarda karşılaşmamışça aşırılıktan uzak kalabilmişlerdi. Sevecen olmaktan çok dertli bir gölgeyle basılan sesiyle sormuştu babası. İyi misin kızım demişti, iyi misin canım, iyi misin ortanca? Bu çok yalın hatır soruştaki içten açılış beklemediği inceydi Emine'nin. Kapıcı her zamanki iş bilir, işe yarar çabukçuluğuyla onları karşılamış, ellerinde taşıdıkları pek bir şey olmamasına karşın çırpınıp dönerek içeri alınacakları alıvermişti. Emine'ye ne demesi uygun düşeceğini bilmediğini belirten acıklı boyun büküşüyle bakıp ''Hoş geldin küçük hanım, hoş geldin, göresimiz geldiydi'' deyip dinlemişti. Emine kaygısız, unutkan bir gülüş sunmuştu kapıcıya. Adamın anında kolaylıkla edindiği acıklılığını yersizleştirmek için. En güç anlar odaya adım attıklarından sonra başlamıştı. Dört yörede dağıntı olduğuncaydı. Annesi belli ki kızının götürülüş biçimini öğrenir öğrenmez, sandığından çok daha çıkmazda çaresiz bulmuştu belli ki kendini. Buraları da kapıcının karısına düzelttirmeyi akıl etmemiş olması, buna zaman ayırmamış olması başka türlü yorumlanamazdı. Yoksa içerileri göstermemesi dedikodudan sakınmanın baskın çekinişiyle mi olmuştu? Bunun üstünde çok durmadı Emine. Babasıyla annesiyle geçirilecek saatleri kolaylamak isteğindeydi. Duvarlardan sökülmüş afişlerin yırttıkları yapışık noktalardan sarkarak parça parça duruyordu. Götürülmeden arta kalan kitaplar yerlere saçılmıştı. Çamurları kurumuş kundura izleri önce banyo yönüne, ardından yatak odasına, sonra da mutfağa doğru karışık dikeyler, yataylar çiziyordu. Emine'nin birkaç iç gömleği nedense birinin özeniyle katlanıp koltuğun köşesine bırakılmıştı. Bunları katlayan annesi olmalıydı. Elleri titreyerek yapmıştı kuşkusuz. Bu işi yaparken de düşünmeye başlamıştı. Katın karmakarışık, beklenmez durumunu görünce şaşıran kişinin yersiz ayrıntıcılığına sığınarak kızının giyimlerini dürmeye koyulmuş olacaktı. Koltuğun kıyısına ilişip önce kendine, sonra gencecik kızına acımış, hatta korkmuş olabilirdi. Üstelik kapıcının karısına anahtarı vermeyişi, salt dedikoduların kendine yöneliğini sevmeyişiyle açıklanamazdı. Anahtar bırakılmayacak zamanlara girildiğini de düşünmüş olmasındandı. Ne de olsa Nüveyri öğretmen de bir devlet memuruydu. Buna benzer şeyleri yaşamış olmasa da yaşamışlardan şaşarak dinlediklerini ve okuduklarını anımsamış olmalıydı. Türkiye'de ilk değildi böyle şeylerin ola gelişi. Babası rahat görünmeye çalışarak eliyle bir boşunalık çizgisi çekmişti havada. Nasıl bu hale geldi bu işler ha? Güzel ortanca demişti. Sorusunun konu belirtmeyen uzaklığına, ne demek istediğini açıklamayan alaycılığının yayıldığı yüzüne bakmıştı babasının. Emine yanıtlamamış gülümsemişti. Sonra birlikte ortalığı düzeltmeye girişmişlerdi. Odaya sinmiş olan ezici talan havasını yok edemediklerini sezince babası o gece kızlarıyla dışarıda yemek yemeyi istediğini söylemişti. Emine baştan beri onlarla tartışmamak kararındaydı. Tek isteği Ankara'ya gitmesini uzun süre erteleyebilmekti. Bunu kabul etmiş görünüyorlardı. Annesi dışarıda yemek yeme teklifini duymamışça kapakları ters dönmüş bir kitaba bakıyordu. Sonra bu öneriyi o da başıyla evetlemişti. Dışarıda olmak annesinin açısından da daha kolaydı demek. Lokantada yenen yemek güç olmuştu oysa. Emine günlük yaşamının gevşek kalabalığı içine girer girmez yargılama süresindeki kaybolmuşluğunu edinivermişti. Çevreyle ilintili konuşmaların çoğuna uysallık sanılabilecek ezik devinimlerle katılıyor, babasının baştan beri sürdürdüğü hafife alma isteğini gülümseyerek izliyordu. Kızı için uygun, yatıştırıcı saydığından geliştiği bu tutumu giderek aksatıp beraberliklerini gölgeleyen aşırı dikkatler gösteriyordu Emine'ye. Babasındaki bu duygu, anış incelikleri sonunda Emine'nin sevdiği yemekleri eksiksiz saymaya kadar gitmişti. Neleri anmıyordu ki babası? Küçük bir kızın büyüklerince alkış tutulan zeka pırıltılarını, komşularla yapılan bir kır gezintisinde söylediği dört dizelik manzumeleri, Erzurum'un serin geçen yazlarında İstanbul'a yine gidemedikleri bir yazda Yakutiye Medresesi'nin önünde fotoğraf çektirmelerini, Emine'nin ellerini beline koyuşundaki çalımlı büyüklenmeyi o günmüşçe sergiliyordu. Fotoğraflar gelince de Emine'nin birden kedi yüzlü aslan yontularına bakıp ağlamaya başladığına varıncaya değin, uzanan didiklemelerle konuşmasını çoğaltıyordu. Anılar kızıyla bu olağanüstü karşılaşma gecesinde babasının sığınağı oluyor, ortanca çocuğunu kırılıp horlanmamış geçmiş zamanlarla sarıp sarmalıyordu sanki. Annesi başka türlü arkalamayla katılıyordu kocasına. Kocasındaki ilk tanışma yıllarının konuşmalarını anımsatan bu diriliği, başkalığı emerce izliyor, bir soğuğu engellermişçesine Emine'ye doğru kapaklanıyordu masada. O gece ne yediklerini hiç bilmedi Emine. Her yanı ince bir tül perdeyle çevrelenmiş gibiydi. Babasının o susmak bilmez anılar sağanağının ardındaki acılı yüreğini görmeme çabası iyice yormuştu onu. Babasının yatışması gerektiğini sararan yüzünden sezmişti. O kaygılı sevecenliğin sakat yüreği zorladığı apaçıktı. Selahattin demişti annesi, ilacını almayı unuttun. Annesi de aymıştı. Geçmişin yitmiş, benzersiz altın kakmalı gizemli kutusunun kapanması gerekiyordu. Baba ilacını alırken kızına o bağışlanma isteğiyle dolu bakışlarını yöneltiyordu. Bardağın arkasında genişleyip bozulan göz çizgilerinde, odakların koyuluğunda kızına duyduğu sevgi de dağılıp toplanıyordu. Yemeğin sonunda Emine babasına bakamaz olmuştu. Onca yılın ardında kalan yaşama, düşünme değişimleriyle yüklü zamanların yabancılaştırdığı baba kız değildiler. Akılcı bir tanımlamayla çözümlenmeyecek sevgilerinin yenilenen dalgasıyla sarsalanıyorlardı. Bir zamanların ülkücü, aydın, genç delikanlısından arta kalan dünyalığını doğrultmuş babaysa, yitirilmiş anıların bulunmaz değerdeki güzellikleri, tazelikleriyle onu sarmasını alıp götürmesini isterce çözülüp bırakıyordu kendini. Bu kendini koyverişte geçmişte bırakılmış, kumral, genç aşk kırgını bir kadının yalnızlığının da payı var gibiydi. Bir kurşun rengi okul geçeneğinde güzel kadın sırtı duvara dayalı duruyordu. Ta ötedeki orta yaşa gelmiş bir adamın ikindilere değin süren tutkun bekleyişini dokunmuşça duyan bir kadındı o. Ummaz, yorgun bakışlarıyla bu bekleyişe karşılık veren kumral kadının babasının bu tepen coşkunluğunda yeri olmalıydı. Selahattin Kozlu öğretmene yönelik düşüncelerinin yenilenir gibi oluşunu o gece ilk ve son kez yaşadı Emine. Apartmanın girişine varıp ilk geçiş için birbirlerine yol açma girişiminden sonra birlikte yürümeye kalkışınca gülmeye başlamışlardı. Yalnız yanaklarda kalan, gözlere varmayan güçsüz gülüşlerdi bunlar. Evin erkeği önden geçmeli şakasını yaparken mermer sahanlıkta durakalmışlardı.